Ayrım 19, sayfa 163. Sol kazandı. Bu yazıyı kaleme almadan biraz önce CHP Genel Merkezi'ndeydim. Genel merkezin önünde seçim gecesinden bu yana bekleyen kalabalık bir yurttaş topluluğunda görülmemiş bir coşku var. Bu coşku zaman zaman kuşkuyla gölgeleniyor. Yurttaş, CHP için tek başına iktidarı özlüyor. Bunun için tek başına hükümet kuracak çoğunluğun oluşmasını istiyor. Bu yönde haber alamayınca da üzülüyor. Coşkuları, umutları ve kuşkuları bir yana atarak gerçeği görelim. Bu seçim CHP için bir zaferdir. Çünkü bir solcu parti girdiğinde her seçimde oy oranını yükselterek iktidara tırmanmaktadır. CHP şimdiden toplumun birçok sınıf ve tabakasına kök salmıştır. 12 Mart döneminde sırtından hançerlenen CHP o günden bu yana iktidara yürümektedir. Bu öylesine sağlıklı bir yürüyüştür ki bu gidişin yamalı cephe çadırlarıyla durdurulması artık olanaksızdır. Bu gerçek 6 Haziran sabahı iyice anlaşılmıştır. Çünkü CHP Türkiye'nin en güçlü partisidir. Bu bir sosyolojik oluşumu vurgulamaktadır. Parlamento aritmetiğinin toplama çıkartma cetveli bu oluşum içinde yeni baştan biçimlenmek zorundadır. Birçoğumuz CHP için 226 ya da daha çok milletvekili istemiş, özlemiştir. Çoğumuzun gönlü daha yüksek sayıları arayıp durmuştur. Fakat şu gerçek iyi bilinmeli. Hiçbir parti bu kadar kısa sürede bu sıçramayı başaramamıştır. Tek başına iktidar olamayacak mıyız? CHP Genel Merkezi önünde toplanan yurttaşlar gelip geçen CHP yöneticilerine ve tanıdık gazetecilere bu soruyu soruyor. Tek başına gelemeyecek miyiz? Özlemlerle kuşkuların karşılığı bu soru CHP hükümeti kuracaktır biçiminde yanıtlanabilir. Evet, CHP hükümeti kuracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İktidara adımını atan, bunu kanıtlayan, toplumun birçok sınıf ve tabakasına kök salan CHP bundan sonra daha da güçlenecektir. Çünkü CHP kendisine hükümet yolunu tıkayan güç koşulları geride bırakarak iktidara yönelmiştir. Düşünün ki AP önce tek başına iktidara gelme düşü kuruyordu. Bunun pek gerçekçi bir hesap olmadığını anlayan AP kurmayları, AP-MHP ortaklığı için hazırlıklara girişmişlerdi. Demirer seçim gecesi televizyonda, AP tek başına iktidara gelecektir, işte o kadar deyip kestirip atmıştı. Bu açıdan seçim sonuçları AP için hiç de istendiği gibi olmadı. Ne AP tek başına iktidara gelebildi, ne de AP-MHP ortaklığı gerçekleşti. Seçimi sol kazanmıştır. Bu seçimler bir referandum niteliğindeydi. Cephe hükümetine karşı savaşan ilerici güçler, güçlerini seçim sandığıyla ortaya koymuşlardır. Bundan sonraki görevimiz Bülent Ecevit'in hükümeti kurmasına ve hükümeti kurduktan sonra da ülkeye barış ve özgürlük getirmesine destek olmaktır. Parantez içinde Cumhuriyet 8 Haziran 1977. Demirel'in hesapları. Demirel seçim sonuçlarından hiç hoşnut olmamıştır. AP Genel Başkanı seçim gecesi televizyonda AP tek başına iktidar olacaktır, işte o kadar derken şimdi seçimden 4 partiden oluşan MC hükümetinin kazançlı çıktığını söylemektedir. Çünkü Demirel başkasının kaşığı ile pilav kaşıklamaya çoktan alışmıştır. Seçimlerden sonra AP Genel Başkanı olarak değil de MC Başbakanı olarak konuşmayı yeğleyen Demirel, Ecevit'in başbakan olacağını duyar duymaz telaşlanmış ve bu doğal ve yasal olguyu gülünç olarak nitelemiştir. Hiç merak buyurmasın. Türkiye'de hiçbir politikacı gülünç olma konusunda Demirel ile yarışamaz. Hem 27 Mayıs ihtilalinin ipe çektiği Adnan Menderes'in kefenine sarılıp seçim alanlarına çıkmak, hem de bu ihtilalin spikeri Türkeş ile nikah kıymak gibi gülünçlüğe şimdiye kadar kimse düşmedi. Hiç merak etmesin. Gülünç diye daha düne kadar kendisine en ağır küfürleri yağdıran Ali Elverdiler, Vahit Bozatlılar, Necati Kalaycıoğulları, Memduh Erdemirler ve Saadettin Bilgiçler gibilerin gölgesine sığınarak cephe kuranlara derler. Önümüzdeki günlerde kimin gülünç olup kimin olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Bir kez daha yineleyelim. Seçimi sol kazanmıştır. Toplumun bütün kesimlerine kök salan parti CHP, yürürlükteki nispi seçim sistemine rağmen karşısındaki partileri yenilgiye uğratarak 213 sandalye kazanmıştır. İşte Demirel'in sinirlendiği, bir türlü içine sindiremediği sonuç budur. Hesabı ortadadır. Ne yapıp yapacak ve cephe ortaklığını ayakta tutmaya çalışacaktır. Bunu başarabilir mi? Seçim aritmetiğine bu açıdan bakarsanız MSP yeniden anahtar niteliği kazanmıştır. Eğer MSP Demirel ile birlikte cephe hükümetine katılırsa Demirel şimdilik kazançlı çıkacaktır. Fakat AP ile yaptığı ortaklıktan sonra hemen hemen yarı yarıya inen MSP bir kez daha bu serüveni göze alabilir mi? MHP Demirel ile yaptığı ortaklıktan kazançlı çıkmıştır. İlk aşamada Türkeş'in planı da Demirel'inkinin aynıdır. Yeniden MC hükümetini oluşturarak oylarını artırmak. Fakat burada gerek Demirel'in gerekse Erbakan'ın hesapları Türkeş'in hesabına uymamaktadır. Çünkü MC ortaklığı sonunda güçlü çıkan parti MHP'dir. MHP oyları kimin oylarıdır? Bu oylar daha önce hangi partiler için kullanılmıştı? Demirel yaptığı ortaklık sonunda Demokratik Parti'yi sildi. Milli Selamet Partisi'ni yarı yarıya indirdi. Feyzoğlu'nun bir mangallık partisini de yok etti. Demirel belki Türkeş'in partisinin bu kadar oy alacağını hesaplamamıştı. Sonuçta bu ortaklıktan Türkeş kazançlı çıktı. Bazı AP, DP ve MSP oyları MHP çatısı altında toplandı. Yeniden kurulacak cephe ortaklığı önce MSP'yi yok eder, sonra da AP zararına MHP'yi güçlendirir. Feyzoğlu'nu ise Türk siyasal hayatından silip atar. Bunca yolsuzluğun kamburu MC partilerinin üzerindedir. Bunca genç ölünün tabutu MC ortaklığının sırtında asılıp durmaktadır. Devlet bir ekonomik iflasın eşiğindedir. Bu koşullarda CHP muhalefetine dayanmak kolaysa buyursunlar kursunlar hükümeti, kursunlar da görelim. Bu bunalımlı dönemi atlatmak için Ecevit'in başbakanlığında bir hükümet gereklidir. Bugünden sonra hep birlikte bu seçenekler üzerinde duralım. Tek koşul AP ve MHP dışında bir hükümet oluşturmaktır. Ama nasıl? Sabredin ve bekleyin. Ecevit bugünlerde hükümeti kuracak. Parantez içinde Cumhuriyet 9 Haziran 1977. Ne olacak? Ne olacak dersiniz? Ecevit mi başbakan olacak, Demirel mi? Hangi milletvekilleri hükümetin oluşumuna katkıda bulunacaklar? Kırık anahtarlı Erbakan ne yapacak acaba? Günlerdir bu soruların yanıtlarını arıyoruz hep birlikte. Bakalım bu sorunlar nasıl çözümlenecek? Ortada iki seçenek var bana sorarsanız. Ya kendi içinde tutarlı bir hükümet kurulacak ya da koalisyonlar devri yeniden açılacaktır. Kendi içinde tutarlı iktidar ancak Ecevit'in başkanlığındaki bir CHP hükümeti olabilir. Böyle bir çoğunluğun sağlanması için 10-15 milletvekilinin CHP hükümetini desteklemesi gerekiyor. Ancak bu koşullarda CHP tek başına hükümeti kurabilecektir. Eğer CHP hükümeti kuramazsa koşullar CHP-MSP ortaklığını zorlayacaktır. Diyelim ki Ecevit hükümeti kuramadı. CHP-MSP ortaklığı da oluşmadı. Bu durumda ne olacak? Bu durumda Demirel yeniden cephe hükümetini kuracaktır. Kurdu diyelim. Bütün iş hükümetin kurulmasıyla bitmiyor ki. Nasıl çalışacak hükümet? Önce karşısında en az 213 milletvekili var. Bu sayıya bir de bağımsızları ekleyiniz. Millet Meclisi'nde durum böyle. Ya Cumhuriyet Senatosu? Son seçimden sonra Cumhuriyet Senatosu'nda çoğunluk cephe hükümetine karşı olanların eline geçmiştir. Eğer CHP herhangi bir yasanın parlamentodan geçmesini istemiyorsa bu yasanın kabulü olanaksızdır. Bu koşullarda hükümetin parlamento içinde hükümet etmesi olası mıdır? Bu aritmetik görünüş Demirel için bir başka tehlike çanını çalmaktadır. Başbakanların Yüce Divan'a gönderilmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı'nda karar verilmektedir. Demirel geçtiğimiz yasama döneminde mobilya dosyası ile Yüce Divan'ın eşiğinden dönmüştür. Aynı önerge bir kez daha işletilirse Demirel'i Yüce Divan'dan kimse kurtaramaz. Çünkü Birleşik Toplantı'nın aritmetik tablosu Demirel için hiç de iç açıcı değildir. Demirel'in telaşı da bu nedenledir, bilesiniz. AP Genel Başkanı Demirel seçimlerden sonra tam bir müteahhit mantığıyla 4 sağcı partinin başbakanı gibi konuşarak yeniden cephe hükümetini kurmak istiyor. Eğer böyle bir hükümeti yeniden kurarsa kardeşlerinin ve yeğenlerinin milyonlarının hesabı sorulmayacak. Demirel hesap vermekten korkuyor. Bu hesabı vermemek için planlar yapıyor. İşin iç yüzünü araştırırsanız devletimiz bölünmez bir bütün olarak son 10 yıldır Demirel ailesinin maddi ve manevi varlığını geliştirmek için çalışmaktadır. Devleti Demirel ailesinden kurtarmak için önümüzde bir yol var. Ecevit'in başbakanlığında bir hükümet kurmak, buna yardım etmek, katkıda bulunmak. Bu hükümet CHP hükümeti olursa birçok sorun bir ölçüde çözüme kavuşur. Böyle bir hükümet kurulamazsa tek çare CHP-MSP ortaklığını kurmaktır. Yeniden kurulacak bir cephe hükümetinin parlamento içinde adım atması bile güçtür. İşte Halep, işte Arşın. Buyurun. Parantez içinde Cumhuriyet 10 Haziran 1977. Soralım dedik. Demirel, Ecevit'in hükümet kurarken utanç verici yöntemlere başvuracağından kaygı duyduğunu açıklayarak bazı milletvekilleri üzerinde manevi baskı kurmayı tasarlamaktadır. AP Genel Başkanı artık partisinin genel başkanı gibi konuşmayı da bir yana atmış, cephe hükümetinin başbakanı olarak konuşup MSP ve CGP üzerinde baskı kurmaya kalkışmıştır. Demirel, İsmet Paşa'nın ünlü deyişi ile suçluların telaş ve heyecanı içinde Ecevit'e hükümet kurdurmamaya çalışmaktadır. Eğer Ecevit hükümet kurarsa Demirel'in Yüce Divan'a gönderilmesi çok kolaylaşacaktır. Çünkü Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinden oluşan Birleşik Toplantı çoğunluğu Demirel'i Yüce Divan'a gönderecek sayısal üstünlüğü hemen hemen ele geçirmiş gibidir. Ne yapsın Demirel? Ne yapacak? Ecevit'in sayısal üstünlük kazanmaması için elinden geleni ardına koymayacaktır. Utanç verici yollar dediği para karşılığı milletvekili transferi sağlanmasıdır. Ecevit'in dünkü gazetelerde çıkan açıklaması Demirel'e gereken yanıtı vermiştir. CHP'nin bu tür transferleri sağlayacak durumu yoktur. O bir yana acaba Demirel, Doktor Saadettin Bilgiç ve Ata Bodur'un DP'den ayrılıp cephe hükümetine güven oyu vermesini nasıl açıklıyor acaba? Belki bu iki zat-ı şerif gerçekten çok dürüst, çok namuslu, çok milliyetçi ve bir o kadar da komünizme, anarşizme karşı olabilirler. Fakat ortada acaba pek de aydınlanmayan bazı sorular yok mudur? Örneğin Doktor Saadettin Bilgiç, Demokratik Parti'den ayrılıp Adalet Partisi'ne girdikten sonra cephe hükümetinden sahibi bulunduğu şirket aracılığıyla kaç milyonluk teşvik belgesi almıştır? Doktor Bilgiç hiç şüphesiz milli ve manevi değerlere bağlı devletimiz ve milletimiz ile bölünmezliğimize inanmış bir politikacıdır. Fakat ben merak ediyorum. Herhalde başka meraklılar da vardır. Bilgiç neden birdenbire ticarete atılmış ve bu yolla zengin olmuştur? Doktor Bilgiç'in ruhunda filizlenen hür teşebbüs aşkı neden cephe hükümeti ile birlikte artmış? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşvik belgelerine kadar uzanmıştır. Demirel bu konuda bir küçük açıklama lütfeder mi? Yoksa Doktor Bilgiç şu Sağlık Bankası borçları ile birlikte servet beyanını, şirketteki paylarını basına açıklar mı? Bu açıklamalar yapılırsa hiç olmazsa yurttaşlarımız servet edinme hakkı gibi vazgeçilmez, devredilmez kutsal hakların niteliğini ve niceliğini iyice öğrenmiş, böylece milli ve manevi değerlere iyice bağlanmış olurlar. Değil mi efendim? Ata Bodur, Doktor Saadettin Bilgiç ile birlikte cephe hükümetine oy vermek için Demokratik Parti'den ayrılan politikacılardan biridir. 2 yıl önce cephe hükümetine güven oyu vermek için Demokratik Parti'den ayrılan milletvekilleri Ata Bodur'un evinde toplantılar yaparak Demirel hükümetini desteklemeye karar vermişlerdi. Bir küçük hatırlatma yapalım. Ankara'nın en işlek yerinde Selanik Caddesi'nin köşesindeki benzin istasyonu Ata Bodur'un oğlu Şükrü Bodur tarafından işletilmektedir. İstasyon mülkiyeti petrol ofisinindir. Cephe hükümeti kurulmadan önce Şükrü Bodur petrol ofisine başvurarak kira sözleşmesinin uzatılmasını istemiştir. Bu istek 27 Mart 1975 gün ve 19/11 sayılı karar ile reddedilmiştir. 31 Mart 1975 günü Ata Bodur'un da oyu ile cephe hükümeti güven oyu almış ve bir süre sonra Şükrü Bodur'un kira sözleşmesini reddeden petrol ofisinin iki genel müdür yardımcısı Mustafa Özyürek ve Fikret Büyükburç nedense görevlerinden alınmışlardır. Sonra ne oldu bilir misiniz? Sonra cephe hükümeti kurulur kurulmaz bu benzin istasyonu yeniden Ata Bodur'un oğlu Şükrü Bodur'a kiraya verildi. Ata Bodur da hiç şüphesiz tıpkı Doktor Bilgiç gibi namuslu, milliyetçi, şiddetli antikomünist politikacılardan biridir. Şu Bilgiç, cephe hükümetinden aldığı teşvik belgelerini Ata Bodur da oğluna verilen benzin istasyonunu iyice anlatsa da bizler de iftihar etsek olmaz mı? Doğrusu komünizmi önlemek için ne fedakarlıklara katlanıyor şu adamlar. Vallahi bravo. Parantez içinde Cumhuriyet 14 Haziran 1977. Gösterinin ardındaki. Adam Millet Meclisi'nin ilk toplantısına beyaz takım elbiseyle gelmiş. Boynunda bir siyah papyon kravat var. Uzaktan baktığınızda bir büyük otelin şef garsonuna benziyor. Yemin etmek için kürsüye çıktığında ceketinin düğmesini bile iliklemeye gerek görmüyor. Adı Gültekin Kızılışık, AP Zonguldak milletvekili. Halkların mutluluğu için değil, halkın mutluluğu için çalışacağıma namusum üzerine yemin ederim. Kızılışık önceki gün anayasacı saptanan yeminin arasına böyle bir tümce yerleştirerek siyasal gösteri yapmaya kalkıştı. Aklınca canlı yayın yapan televizyon ekranları önünde zemzem kuyusuna tükürerek ün sağlayacak. Millet meclisinde böylesine ucuz kahramanlıklara şimdiye dek çok tanık olundu. Bundan sonra da olunacak. Bundan hiç şüphemiz yok. Olay sadece bu kadarla kalsa belki hiç üzerinde bile durmazdık. Bu beceriksiz gösterinin altında bu yolla yüzeye çıkan temel nedenler yok mu? Kızılışığın şef garson görüntüsünü, iliklenmeyen düğmesini, papyon kravatını bir yana itelim şimdilik. Fakat bir konuyu gerçek boyutlarıyla ele alalım. Doğu sorunu. Şimdiye dek köklü yaklaşımlarla ele alınmamış ve bu konunun üzerinde yasakların tel örgüleri çekilmiştir. Doğu illerimizde yaşayan yurttaşlarımız bu ülkenin insanları ve bu devletin yurttaşlarıdır. Anayasamızda hiçbir kişiye, zümreye, sınıfa ve ırka ayrıcalık tanınmayacağı belirtilmektedir. Anayasanın bu maddesini ülkemizde yaşayan bütün yurttaşlara aynı eşitlikle, aynı dürüstlükle ve aynı sevecenlikle uygulamak zorundayız. Anayasamız ülke içinde bir etnik grubun bir başkası üzerinde egemenlik kurmasına izin vermez. Temel kural ırk, cins ve sınıf ayrımı gözetmemektir. Türkiye Cumhuriyeti ulusal sınırlar içinde her yurttaşına devletin bütün olanaklarını eşit olarak dağıtmak zorundadır. Devletin varlık nedeni budur. Yurttaşlık bağının kökeninde bu ulusal düşünce yatar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak, devleti çeşitli bölgeler arasında bölüştürmek gibi ırkçı, feodal ve anayasa dışı örgütlenmelere olanca gücümüzle karşıyız. Temelinde Mustafa Kemal'in bağımsızlık harcı bulunan Cumhuriyetimiz, yurttaşlarına karşı ırk ayrımı, sınıf ayrımı gözetmeden güçlenecektir. Gerçek bölücülük, yurttaşları yaşadıkları yurt topraklarına, içinde bulundukları ekonomik koşullara bakarak bölüp parçalamak demektir. Bu da egemen sınıf baskısıdır. Temel çelişki bir etnik grupla öteki etnik gruplar arasında değildir. Büyük çelişki sermaye ile emek arasındadır. Sermaye ve emek arasındaki bu çelişkiyi gizleyip etnik çelişkileri ön plana ve üst düzeye çıkarmak bir egemen çevre tuzağıdır. Bir takım karanlık çevrelerin doğu illerimizde bir provokasyon hazırlığı içinde oldukları öteden beri bilinmektedir. Böylesine hassas bir konunun üzerine gidilmesi, ülke çapında baskıcı yönetim modelleri oluşturanlara uygun ortam sağlamaktadır. Eğer Ecevit hükümeti kuramaz da yerine yeniden cephe hükümetine benzer bir hükümet kurulursa, Doğu illerimizde başlayacak bir provokasyona hep birlikte hazır olmalıyız. Beyaz elbiseli, papyon kravatlı milletvekili, milletvekili yemininin arasına sıkıştırdığı bir tümce ile gösteri yapmaya yeltenirken, bütün AP grubu bu ucuz kahramanlığı ayakta alkışlıyordu. Sanırız bu davranışlar bile AP içindeki anayasa dışı, ırkçı ve şovenist eğilimlerin nasıl tehlikeli boyutlara ulaştığını ortaya koymuştur. Doğu illerimizden gelen milletvekillerinin bu beceriksiz göstericinin yarattığı ortamı iyi tanımalarını salık veririz. Parantez içinde Cumhuriyet 15 Haziran 1977. Ayrım sonu sayfa 171.